Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'ini okumaya devam ediyoruz. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. 4722. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kardeşinizin satışı üzerine satış yapmayın ve kendisi izin vermedikten sonra kardeşinizin talip olduğu kadına talip olmayın. Hadis-i şerifin ilk bölümünü daha evvel okumuştuk. Kardeşinizin satışı üzerine satış yapmayın. Şöyle eklemeler vardı. Satışı kısıştırmayın anlamında da. Ve kendisi izin vermedikten sonra kardeşinizin talip olduğu kadına talip olmayın. Bir kardeşimiz bir Müslüman hanıma talip olmuş. İş neticelenmemiş. Evet, hayır denmemiş. Bu arada bir de sen hemen bildiğin halde olaya dahil olmayacaksın. Bilmeden yapılan bir durum farklıdır. Ama biliyorsun ki bir Müslüman gitmiş, o kıza talip olmuş, o hanıma talip olmuş. Sen o işi bozmayacaksın. Fakat o tamam kardeş, ben olmayacak, sen buyur derse durum ayrı. Müslüman o zaman o yolu da yürüyecek, gidecek. Ahmed bin Hanbel'in müstedinde 4723. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Önünüzde cennette genişliği Cerba ile Ezruh arası kadar olan bir havuz vardır. Önünüzde genişliği Cerba ile Ezruh arası kadar olan bir havuz vardır. Cezra ve Ezruh'u bilmiyorum. Bunlar Medine'de Müslümanların zihninde ne anlatır anlamadım. Ancak büyük bir mesafe olduğunu kavrama imkanımız var. Böyle büyük bir mesafeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarının gözünün önüne getiriyor, sahabe-i kiramın. Şimdi önünüzde sizi bekleyen böyle bir havuz var. Cennette, mahşerde o havuzu Peygamber Efendimiz söyledi. Ne anlatır bu? Şimdi insanlar diyor ki önünüzde bir sınav var. Önünüzde şöyle ekonomik bir dünya, bir gelişme var. Ödülü anlatırken de, musibeti anlatırken de, gelecekle ilgili insanları teşvik eder ya da korkuturken de böyle şeyler söylüyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bize öğreteceği bir imanla böyle konuştu. Diyor ki önünüzde ne var? Önünüzde şu olaylar, şu olaylar değil. Önünüzde sizi bekleyen bir havuz var. Öyle bir havuz ki başka hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Baldan tatlı, serin ve içildi mi bir daha susuzluk çekilmez bir güzellikte. Ve bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından o sudan, o havuzdan içirileceğiz. Bize verilen bardaklar onun elinden olacak. Böyle bir havuz hayal edilmez mi? Ona karşı istek duyulmaz mı? Hedefi bu yapılmaz mı? İşte bize bir hedef sunuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yana doğru gideceksiniz? Ne tarafa doğru koşacaksınız? Buna bir bakın diyor Allah'a bildiğimiz kadarıyla. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde 4724. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç ekleyen ve ekletene, dövme yapan ve yaptırana lanet etti. Vücutla ilgili Allahu Teala'nın yarattığı üzerinde yapılan oynamalar da Rabbimizin sevmediği, razı olmadığı, gazaplandığı konular. 4726. hadis-i şerif Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste Allah'ım beni bağışla ve tevbemi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri kabul eden ve bağışlayansın duasını 100 defa yaptığını sayardık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste oturduğunda hep konuşmuyor. Yani hazır bulmuşum, hele bir aktarıvereyim, birkaç cümle daha söyleyivereyim demiyor. Davet mantığında bu böyledir. Yani karşımızdaki insanlar cehenneme doğru yuvarlanıyorsa ve biz bir fırsat bulmuşsak, hemen bir imkan bulduğumuz bir yerde onların kulaklarının içinden bir ayetin, bir hadisin geçmesi için çabalarız. Bir davettir çünkü ortam. Mesela Yusuf peygamber zindanda böyle yapmıştır gelen arkadaşlarına rüya için. Ama hayatı birlikte yaşadığımız hanım, çoluk çömlek, kardeşler, akrabalar, komşular, dostlar, oturup kalktığımız insanlar, habire konuşmayacağız. Habire birbirimize bir şey anlatmayacağız. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diyor sahabe-i kiram, bir mecliste otururken bir ortamda şu duayı 100 kere yaptığını sayabilirdik. Rabbi ğfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabul gafur. Peygamber Efendimiz böyle dermiş. Rabbi ğfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabul gafur. Rabbi ğfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabul gafur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4727. hadis-i şerif, Abdullah İbn Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'nın yanına geldi. Kapısında üzerinde resim bulunan bir örtü gördü. Ya da resim gibi olan şekillerin filan olduğu bir örtü gördü. Ve yanına girmeden geri döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yerden döndüğü zaman genellikle ilk olarak Fatıma'nın yanına girerdi. Yani bir yolculuk dönüşünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk ziyaret ettiği kişi kızı Fatıma olurmuş. Ali gelip Fatıma'nın üzüntülü olduğunu görünce neyin var diye sordu. Fatıma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana uğradı ve yanıma girmedi dedi. Ali, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip, ey Allah'ın Resulü, Fatıma'ya uğrayıp yanına girmeden geri dönmen onun çok ağrına gitmiş dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben nasıl olur da dünya ile beraber olabilirim ve nasıl olur da işlemelerle bir arada bulunabilirim buyurdu. Ali, Fatıma'ya giderek Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dediklerini haber verdi. Fatıma, Resulullah'a onu ne yapmamı emredersin diye sor dedi Ali Efendimiz'e. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o örtüyü filan oğullarına gönder buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızının kendisinden bir parça olduğunu bize ifade ediyor. Dolayısıyla kendisi için istemediğini kızı için de istemiyor. Tabii ki hem o hem kızı ve damadı ve torunlarıyla Ehl-i Beyt bütün Müslümanlar için de örnekler. Onlar için uygun olmayan bizim için de uygun olmayan bir şeydir. Gücümüz neye yeter? Ne kadar bunu uygulayabiliriz? Bunu bilmiyorum. Ama burada bir ilke var. Müslüman gözünü dünyaya çevirmeyecek. Dünyanın süsüne, dünyanın tasvirlerine bakmayacak. Daha gariban, daha yalın, daha basit, daha yolcu bir hayat yaşayacak. Daha ahirete yönelik bir tavrı olacak. Bunları böyle konuşmam gerekiyor. Çünkü ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü okuyorum. Davranışını okuyorum. Ve bunu başka hale çevirme imkanım da yok. İşte Ali Efendimiz, işte Fatıma anamız, işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve işte onların hassasiyeti. Resulü üzmek ne kadar zor bir durum. Resulün bir kapıya gelip geri dönmesi ne kadar ağır bir durum. Fatıma anamız için bu çok zor. Buna sebep eğer bir kumaş parçasıysa, biraz bir lüksse hemen bundan vazgeçmek gerekecek. Ne yapayım söyle ya Resulallah dediler ve o da şunlara gönder deyince gönderiverdiler. Bunsuz olmaz değil ki hayat. Resul aleyhissalatü vesselam da sadece eziyet olsun diye bir emir, bir yasa ortaya koymaz. Söyledikleri cennet yolculuğu için lazımdır. Ancak bugün Müslümanlar, güçleri neye yeter onu bilmiyorum. Benim gücüm neye yeter, ne kadar uzaklaşırım bundan bilmiyorum. Ama çabamız, hedefimiz, hemmimiz, gayretimiz bu noktada olacak. Daha az dünya, daha çok ahiret ve dünyanın sistemine kaptırmadan bir hayat. Onurlu, izzetli, şerefli bir Müslüman olma çabası içinde olacağız. Her şeye rağmen bizim bedenlerimizi satın almış durumdalar. Ceplerimizi satın almış durumdalar. Namuslarımızı Allah korusun ellerinde tutma çabasında dünya kafirleri. Bütünüyle sistemler onların elinde. Her türlü ekonomik, siyasi, sosyal. Buna rağmen gökler Allah'ın elinde. Yer Allah'ın elinde. Doğu batı Allahu Teala'nın elinde. Ben onun elindeyim. Ve onların da perçemi Allah'ın elinde. Dolayısıyla değiştirecek, dönüştürecek, başkalaştıracak odur. Ve tek başına bütün dünya ordularını hezimete uğratacak güç Allah'ın elindedir. Ve ben onun kuluyum. Ve benim Resulüm böyle yaşamayı tercih ediyorsa, yapamıyor olsam bile hevesim odur, sevgim onadır, coşkum bunadır. Okumaya devam öyleyse. Ahmet bin Hanbel'in Müsnedi 4728. Abdullah İbn Ömer'in yanında otururken diyor Ebu Duhkane isimli bir zat, o şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir misafir gelince Bilal'e bize yiyecek getir buyurdu. Bilal Muhammed aleyhissalatü vesselama en yakın kişilerden birisi. Hep ona hizmet üzere bir hayatı var. Bilal hizmet için, misafire ikram için harekete geçti. İki sağ hurma alıp giderek onu bir sağ güzel hurma ile değiştirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinde hurma vardı ama kalitesi düşüktü. Bilal ondan 2 kilo diyelim, 2 ölçek diyelim ya da aldı ve onu götürdü pazarda. Bir ölçek iyi hurmayla değiştirdi ki misafire kaliteli ikram edeyim diye. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan hurmalar kalitesizdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'in getirdiği hurmaları beğenip bu hurma nereden diye sordu. Bilal iki ölçek hurmayı bir ölçek ile değiştirdiğini söyleyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurmamızı bize geri getir buyurdu. Hurmamızı bize geri getir dedi. Allahu alem hurma ile hurmanın bu şekilde değişiminin bir faiz oluşundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna razı olmadı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4730. hadis-i şerifte şöyle, daha evvel okumuştuk, okuyup geçelim. Sizden biri bir düğün yemeğine davet edildiğinde ona icabet etsin. Konuştuk üzerinde düğünün nasıl bir düğün, daveti nasıl bir davet olduğunu da mümin firasetiyle düşüneceğiz. Ona göre hareket edeceğiz demiştik. 4732. hadis-i şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ekinden ve hurmalardan çıkacak olan mahsulün yarısı karşılığında olmak üzere arazileri işlemeyi Hayber halkına verdi. Efendimiz Hayber'i fethettikten sonra halkını yani oradaki Yahudileri çıkartmadı. Ekinden ve hurmalardan çıkacak olan mahsulün yarısı onların olacak, yarısını Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a verecekler. Böylece yine hayatlarını orada sürdürmeye devam edecekler. Her sene Efendimiz hanımlarına 80 vesak kuru hurma ve 20 vesak arpa olmak üzere 100 vesak veriyordu. Hazreti Ömer hilafete geçince Hayber'i paylaştırdı ve Resulullah'ın hanımlarını kendilerine arazi ve su vermek ya da her yıl almakta oldukları vesakları almak arasında muhayyer bıraktı. Onlar bu konuda farklı kararlara vardılar. Bir kısmı arazi ve suyu tercih ederken bir kısmı da vesakları tercih etti. Hafsa ve Ayşe vesakları tercih edenlerdendi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hayber fethedilmiş ve orada yaşayan Yahudiler sürünmemişti. Medine'deki diğer Yahudiler ise bunu yaşadılar. İki kabile sürgün oldular. Bir diğeri ise tamamen bitirildi. Hayber'dekiler ise orada kaldılar. Ama Hazreti Ömer, Müslümanlar güçlenince Arap Yarımadası'nda ehli kitap olan bu Yahudilerden de kimseyi bırakmadı ve onları da sürdü ve Hayber'i Müslümanlar arasında paylaştırdı. Uygulamaları da değiştirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiğini vermeye devam etti. Fakat bir alternatif getirdi. İsterseniz arazi alın, her zamanki aldığınızdan vazgeçin, isterseniz almaya devam edin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına da bunu bu şekilde uyguladı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4734. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüşten bir yüzük edindi ve onu taktı. Bu yüzük Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Ebu Bekir'in, daha sonra Ömer'in, Allah ikisinden de razı olsun, ve daha sonra da Osman'ın, Allah ondan da razı olsun, elinde kaldı. Üzerinde de Muhammedun Resulullah yazılıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yazışmaları mühürlemek için kullandığı bir yüzüktü. Ve bu yüzük bu şekilde İslam ümmetinin emirlerine taşındı. 4736. hadis-i şerif. İbn Ömer bize aktarıyor. Resulullah şöyle buyurdu. Bir kimse yiyeceğe tam olarak sahip olmadan onu başkasına satmasın. Mal bizzat elimize geçip bizim olmadan onun satışı yapılmayacak. Benim hale geldikten sonra satışı yapılacak. Buradan anladığımız. 4739. hadis-i şerif. Abdullah İbn Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazvesinde, yani bir savaş bu, bir kadının öldürülmüş olduğunu gördü. Bunun üzerine savaşlarda kadınların ve çocukların öldürülmesini yasakladı. Burada savaşa bizzat giren bir kadını değil, şurada köyünde, kentinde, savaş alanının hemen yanı başında duran kadınlar, çocuklar, mecburen o ortamı paylaşmak zorunda kalan kimseleri anlayacağız. Bunlar öldürülmeyecek. Değilse hani kılıcını çekmiş, okunu yayına almış, bizzat seni öldürmeye gelen ile ilgili durum farklıdır. O bir savaşçı pozisyonundadır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4741. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cuma günü oturduğu yerde birinizi uyku bastırdığı zaman oturduğu yeri değiştirsin. Allahu alem bu hadis-i şerif şunu ifade eder. Cuma namazı için Müslüman camiye gelmiş, mescide gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ya da konuşan Müslümanı dinliyor ama dinlerken de uykusu geldi ki gelir. O durumda yer değiştirilsin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu belki bütün bu tür zikir ve ilim meclisleri için de geçerlidir. İbadet meclisleri için de geçerlidir. Uyku geldiğinde şöyle bir konum değiştirmek, yanımızdakiyle yer değiştirivermek bile farklıdır. Şeytanın vesvesesini savar, böylece bir uyanıklık hali de oluşur Allah'ın izniyle. 4742 Ahmet bin Hanbel'in müsnedi. Ebu Bekir bin Salim, babası yoluyla dedesinden rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kuşkusuz benim adıma yalan söyleyen için cehennemde bir ev inşa edilir. Benzer hadis-i şerifler var. Kuşkusuz benim adıma yalan söyleyen için cehennemde bir ev inşa edilir. Ya Rabbi, doğruyu söylemeyi bize ihsan eyle. Peygamber aleyhissalatü vesselamın söylemediğini o şöyle diyor diye söylemekten, hatta burada yapıyor olduğumuz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olan bir cümleyi anlamaya çalışırken de peygamber böyle anladı gibi anlatmaktan da Allah'a sığınalım. Yani onun gibi, buna benzer, belki böyle olabilir bir şekilde diyeceğiz. ihtimalli konuşacağız. Resulün sünneti önümde, ifadeler, hadisler burada. Benim anladığım da bu kadar ve bununla sizi saptırmaktan da, kendimin de böylece sapmasından da Allah'a sığınıyorum. Okuyalım, okuduğumuz kadarını anlayalım, anlamadığımız yerde duralım, devam edelim. Böylece inşallah daha bereketli olur. Mevla bizi bağışlasın. 4743. hadis-i şerif, Abdullah İbn Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rüyamda Kabe'nin yanında esmer, düz saçlı bir adam gördüm. Ellerini iki adamın omuzuna koymuştu ve başından su damlıyordu. Bu kim diye sorduğumda İsa bin Meryem veya Mesih bin Meryem dediler. Arkasında kırmızı benizli, kısa kıvırcık saçlı, sağ gözü kör bir adam gördüm. İbni Katan'a çok benziyordu. Bu kim diye sorduğumda Mesih Deccal dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete alamet olan bir iki isimle ilgili bir rüya görüyor. Peygamber aleyhisselamlar, hepsi peygamber aleyhisselam ama İsa aleyhisselatü vesselamın Deccal'ı öldürmesiyle ilgili biz başka bilgiler de biliyoruz. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında her ikisini de görmüş. İsa aleyhisselamı böyle düz saçlı, esmer bir kimse olarak görüyor. Deccal'ı ise Peygamber aleyhisselatü vesselam kırmızı benizli, kısa kıvırcık saçlı, sağ gözü de kör bir adam olarak tarif ediyor. Rüyasında böyle gördüğünü bize aktarıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O rüyasında gördüyse gerçekte odur. 4745. hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir adam birine kafirlik isnat ederse, kafir derse ve isnat edilen adam gerçekten dediği gibi ise bir sorun yoktur. Aksi takdirde kendisi küfre dönmüş olur. Dolayısıyla Müslüman birisine kafir derken diyebilir. Eğer bir küfür tespiti olacaksa bu böyledir. Ancak ya karşımızdaki müminse o zaman Müslüman dikkat edecek. Kafir olmayan birisine kafir dediğinde bu söz kendisine dönecek ve Allah korusun onu küfre sürükleyecek. Bunu Peygamber aleyhissalatü vesselam küfrün ve İslam'ın net anlaşıldığı günlerde söyledi. Yani kafir denilince neler düşündüğü, nasıl yaşadığı belli olan insanlar var ve onlara bu kafirdir demek daha kolay. Ancak şimdi Müslümanlar zihinleri başka, gerçekten ağızlarından, davranışlarından Allah'ın, Resulünün istemediği pek çok şey sudur ediyor. Herkesin bir tarafı kırık, bir duvarı yıkık, bir anlayışı bozuk. Böyle bir zamanda yaşıyoruz ve bunlar Müslümanım diyen kimseler ve Müslümanlar da birbirlerini bu noktada oldukça sert bir şekilde de bitiriyorlar. Hem de falan partide olan diğer partide olanı bitiriyor. Yani kafir kabul ediyor. Belki adını farklı söyleyerek sapık diyor, zındık diyor ya da satılmış diyor, hain diyor, ajan diyor, benzer şeyler söylüyor. Herkes bir şekilde kendisinden olmayan, kendi ekibinden, kendi formasından olmayanı tabir yerinde ise şutluyor. Böyle bir dünyada Müslüman dikkatli olacak. Böyle bir işimiz olmayacak en azından şimdilik. Diyeceğiz ki küfrü tespit edelim. Küfür şudur. Şu kafirliktir. Şu uygulama, şu zihin, şu anlayış Allah'ın istemediğidir. Bunu Kur'an'dan okuyup net bir şekilde ortaya koyacağız. Kendim için ve bütün insanlar için, bütün kardeşlerimiz ve diğer dünyalılar için. İslam'ı da net bir şekilde öğrenecek, ortaya koyacağız. Doğru budur diyeceğiz. Falanın İslam'ı, feşmekanın İslam'ı gibi değil, insanların sunduğu İslamlar gibi değil, Allah ve Resulü'nün sunduğu İslam deyip bu kitap ve sünneti ciddi bir şekilde Müslüman çabalayacak, öğrenecek zihninde bir İslam inşa edecek kalbinde ve böylece Müslüman olmaya çabalayacak. Çünkü Müslümanlar tarafından da eğitilmedi. Böyle bir dünyadayız şimdi. Bu bakımdan ağzımız bu noktada daha düz duracak da dikkat edeceğiz. Öyle herkese de kafir demeyeceğiz. Anlayabildiğim kadarıyla. 4747. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis işittim. Eğer bu hadis-i şerifi ravi diyor ki Abdullah İbni Ömer bu şekilde 7'ye kadar saydı. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 7'ye kadar söyledi. Den fazla işitmeseydim onu size aktarmazdım. Bir değil, iki değil, 7 kez belki onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Eğer böyle işitmeseydim onu size aktarmazdım. Şöyle aktarıyor Abdullah İbni Ömer. İsrailoğullarından Kifil adında biri vardı. Kifil. Bu adam günah işlemekten çekinmezdi. Günah onda rahattı. Bir kadın ona geldi ve onunla beraber olmak için kadına 60 dinar verdi. Kifil kadının bacakları arasında oturunca kadın titremeye ve ağlamaya başladı. Kifil, "Neden ağlıyorsun? Ben seni bu işe zorladım mı?" dedi. Kadın, "Hayır. Ben bu işi daha önce asla yapmadım. Şimdi de bunu ancak ihtiyaçtan dolayı yapıyorum," dedi. Bunun üzerine Kifil, "Sen daha önce asla yapmamış olduğun halde mi yapacaksın?" diyerek geri çekildi. Ve "Haydi git," dedi. "Dinarlar da senin olsun." Kifil sonra şöyle söyledi. "Vallahi bundan sonra kifil asla Allah'a asi olmayacaktır," dedi. Kifil o gece öldü. Sabahladıklarında kiflin kapısı üzerinde "Allah kifli bağışladı" yazısı yazılıydı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize aktarıyor. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil, altı değil, 7 kere en az işittiğini ifade ediyor Abdullah İbni Ömer. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Rabbinin ona bildirmesiyle geçmiş kavimden yani İsrailoğullarından bir adamın, bir Müslümanın halini anlatıyor. Kifil diye biri var ve günah diye bir derdi yok. Rahat günah işliyor. İşte bir zinanın ucunda bir kadın ona gelmiş ve onunla anlaşmış, 60 dinar vermiş ve kifil kadına yaklaşıyor. Onunla beraber olmak için vardığında kadın titremeye, ağlamaya başlıyor. Kifil şaşırıyor. Diyor, "Neden ağlıyorsun? Ben zorla bir şey yapmıyorum ki. Anlaştık. Sen geldin, ben paramı verdim. Zorlama yok." Kadın dedi ki, "Hayır. Ama ben bu işi daha önce yapmadım. Şimdi de buna ancak ihtiyacım var. Bundan dolayı yapıyorum," dedi. Kadının bu hassasiyeti, bu temizliği, bu korkusu kiflin zoruna gitti. Aklı başına geldi. İşte böyledir. En dipteki bir adamın elinden, sağ elinden tutar Allahu Teala, fırlatıverir onu en yukarılara doğru. Fucurun, günahın dibinden takvanın tepesine atıverir. Müminin sağ eli Allahu Teala'nın elindedir. Diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şeriflerinde. Dolayısıyla Müslümanlara bakarken de bu kararla bakalım. Evet, şu an pozisyonu kötü, durumu aşağıda ve hayatı rezil. Dua edeceğiz ama. Çünkü dengeler Allah'ın elindedir. En diptekini yukarıya, en yukarıdakini aşağıya döndürebilir. Bunu ben ekonomik olarak, siyasi olarak, başarım kelimeleriyle falan da izah etmiyorum. Takva ve fucur adına söylüyorum. Günahın dibinden kulluğun zirvesine çıkış anlamında söylüyorum. Kifil etkilendi. "Hadi," dedi, "git. Ben senden alacağım yok. Para da senin olsun." "Vallahi," dedi, "bundan sonra kefil asla Allah'a asi olmayacaktır. Temiz bir kararlılık, net bir iman ve hoş bir tevbe. Yapabilecek miydi? Devam edebilecek miydi? Bunu bilmiyoruz. Ama Rabbimizin kararı ve rahmeti o gece ona erişti. Hem ölüm geldi hem de merhamet geldi. Ve böylece Kifl'in kapısında Müslümanlara, o gün yaşayan Müslümanlara bir ibret olarak Allah Kifl'i bağışladı, yazdı. Ve o yazı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle bugün bize ulaştı. Böylece bu hadis-i şeriften şunu anlayacağız inşallah. Yani kafama göre takılırım, istediğim günahı işlerim, sonra bir gün acayip bir tövbe yaparım ve kurtulurum. Yok. Akıllı hiçbir Müslüman konuyu böyle düşünmez. Fakat şöyle düşünür. Ben de böyle olmalıyım. Böyle kararlı olmalıyım. Hatalarım var mı? Çok. Yanlışlarımız var mı? Pek çok. Kararlı adımlarla Allah-u Teala'nın istediği bir hayatı yaşamaya heves ediyor, yöneliyoruz inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4748. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar yalnız olarak yolculuk yapma hakkında benim bildiğimi bilselerdi, hiçbir yolcu gece tek başına asla yola çıkmazdı. Tabii ki bilgi sahibi Allah-u Teala, bildiren de Allah-u Teala, bilmediklerimizi öğreten de O. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle söylüyor. İnsanlar yalnız olarak yolculuk yapma hakkında benim bildiğimi bilselerdi, hiçbir yolcu gece tek başına asla yola çıkmazdı. Bu bakımdan Efendimizin bu uyarısını dikkate alıyoruz. Ve yol konusunda da Müslümanlar onun bu uyarısıyla hareket edecekler. Edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.